Ayrım 5. Büyük Hesaplaşma. Jack DeBrule. Sayfa 44. Kerikov 30 yılını geçirdiği KGB'de hiyerarşinin üst kademelerine doğru ilerlemek için kıyasıya bir mücadele vermişti. Ta başından beri tahmin ettiği gibi Sovyetler Birliği dağılmaya başladığında Kerikov ülkenin en karanlık organizasyonlarından birini yönetiyordu ve yakında gelecek olan yeni dünya düzeninde kendisini zengin edecek çok önemli bilgilere sahipti. KGB'nin diğer kademelerindeki pek çok kişinin aksine Kerikov kendisinin yıkılmakta olan Rus İmparatorluğu'nun molozları içinde takılıp kalmasına izin vermeyecekti. Sovyetler Birliği kaçınılmaz olan parçalanmayı yaşadığında Kerikov devlet güvenliğin Rusya'nın en cesur operasyonlarını planlayıp yönetmekten sorumlu bir kolu olan Departman 7 bilimsel operasyonların başındaydı. Soğuk Savaş'ın doruğa tırmandığı dönemlerde Departman 7'nin uzay programlarıyla rekabet eden bir bütçesi vardı ve çok daha yüksek kalibrede bilim insanlarına sahip olmakla övünüyordu. Bölümün 1960'lı ve 70'li yıllarda başlatılan operasyonları onlarca yıl sonrasına kadar sonuç vermeyecek şekilde tasarlanmıştı. 1980'lerin sonunda Kerikov bölümün başına geçtiğinde Departman 7 maddi sıkıntılar nedeniyle dağıtılmıştı. Devlet bir ay sonra varlığını sürdürüp sürdüremeyeceğinden bile emin olamadığından Rusya artık operasyonlarını onlarca yıl önceden planlayamayacak duruma gelmişti. Sonun yaklaşmakta olduğunu bilen Kerikov, mutlak bir taşınabilirliği olan bazı operasyonların etkinliklerini sürdürmeyi başarmıştı. Onun için Rusya'dan kaçıp yeni bir yaşama başlama zamanı geldiğinde, bu planların bazılarını gizlice ülke dışına çıkarmış ve onları dış güçlere devretmek için hazırlıklarını yapmıştı. Bir bedel karşılığında. Rusya'nın ayrılmasının hemen ardından kod adı Vulkan'ın yaratılışı olan bir Departman 7 operasyonunu 100 milyon dolar karşılığında bir grup Koreli'ye satmayı başarmasına az kalmıştı. Amerikalı bir maden mühendisinin müdahalesi ve güvenilir bir ajanın ihaneti olmasaydı, Kerikov şimdi KGB'nin Soğuk Savaş döneminden kalmış başka bir operasyonu devreye sokmak zorunda kalmayacaktı. Sharon'ın iskelesi. Dipnot, Charon veya Karun, Yunan mitolojisinde ölenlerin ruhlarını para karşılığında Acheron veya Styx nehirlerinden geçirerek ölüler ülkesi Hades'e götüren kayıkçı. Operasyon 1970'li yılların ortalarında uluslararası ilişkilerdeki gerginliğin fena halde tırmandığı Sovyetler Birliği hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri ile girişilecek sınırlı bir nükleer savaşı kazanacaklarından emin olduğu bir dönemde tasarlanmıştı. Savaşın açılış hamlesi olması planlanan bu operasyon kısa vadede Amerika'nın ekonomik kapasitesini felce uğratmak üzere tasarlanmıştı. Departman 7'nin operasyonun başarıya ulaşması için gerekli donanımı yerleştirmeye hazır olması için 10 yıllık bir süreye ihtiyacı olmuştu. Ancak 10 yıl sonra dünya değişmiş ve iki süper güç arasındaki ilişkiler yumuşamaya başlamıştı. Kerikov buna rağmen planı geliştirmiş ve Mihail Gorbaçov'un doğrudan emrine karşı gelerek Charon'un iskelesinin temellerini atmıştı. Sovyet hükümetinde bu olaydan hiç kimsenin haberi yoktu ve Kerikov ülkeden kaçtığında da projenin çalındığının farkına bile varılmamıştı. Vulkan'ın yaratılışındaki başarısızlığın ardından Kerikov diğer operasyonu satma girişiminde bulunmadan önce doğru şartların oluşması için bir yıl beklemek zorunda kalmıştı. Birleşik Devletler Başkanı'nın akıllıca olmayan enerji yönetim politikası, Kerikov'un bir alıcı aramasını öyle kolaylaştırmıştı ki, açıklanmasından sonra gerçekten teklif verenler arasında bir seçim yapabilecek duruma gelmiş duruz. Şimdi Ebu Elam'ın Howard Small'un kedisini neşeyle püreye dönüştürmesini dinlerken, Kerikov bir yandan da doğru bir seçim yapıp yapmadığını düşünüyordu. Yaşamı boyunca sayısız psikozluyla çalışmıştı. Afganistan'daki savaştan sonra KGB'nin sorgulayıcılarından oluşan ekibin önemli bir bölümü uygar bir toplumda normal işlevlerine dönmeyi başaramamışlar ve hizmet dışı bırakılmak yerine öldürülmeleri zorunlu olmuştu. Yine de o adamların hiçbiri Ebu Elam'la kıyaslanamazdı. Adam gerçekten adının anlamına uygun yaşıyordu ve Kerikov onu kısa süredir tanıyordu. Elam Ajman, Petrol Bakanı, aynı zamanda da Chevron'ın iskelesinin gerçekleştirilebilmesi için gereken parayı veren adam olan Hasan bin Rufti'nin sağ koluydu. Rufti, projenin başarıyla sonuçlanması için Kerikov'a 50 milyon dolar ödüyordu. Rufti'nin Kerikov'la yaptığı pazarlığın bir parçası da bakanın muazzam maddi yatırımını garantiye alması için operasyonun son aşamalarında Elam'ın Kerikov'a yardım etmesiydi. Kerikov, Charon'un iskelesini Rufti'ye bir sene kadar evvel satmış, ancak bir ay öncesine kadar Elam Rus'a katılmamıştı. Adamın nedenli çılgın olduğunu çoktan kavramıştı Kerikov. Genelde sorgulamaya alınan kişinin yumuşatılması gerekirdi ve kediyi kullanma fikri Elam'dan çıkmıştı. Ve artık öğütücü sessizliğe gömüldüğünde Kerikov Elam'ın hakikaten eğlendiğini anlamıştı. Üzüntüsünden yıkılmış Howard Small biraz sonra salona getirilmiş ve Kerikov'un ayağının dibine atılmıştı. Ebu Elam kıpkırmızı olmuş ellerini bir bulaşık bezine kurulamaktaydı. Ceketinin siyah derisi koyu renkli kan benekleriyle lekelenmişti.
''Size tek bir sorum olacak Profesör Small. Sizi sayısız acıdan koruyacak tek bir soru. Öğrenmek istediklerimizi bize anlatmanız size hiçbir şeye mal olmayacak. Bilakis sizi inanılmaz bir ızdıraptan kurtaracak.''
Hedeflerinin şoktan kaynaklanan yumuşama durumuna girdiğinin bilincinde olan Kerikov ağır ağır tane tane konuşmuştu.
''Bu hafta Jenny 4'ün enkazını bulduğumuzda sizinle ve kuzenlerinizle birlikte Wave Dancer'da bulunan kişinin kim olduğunu öğrenmek istiyorum.''
İtile kakıla eve sokulmasından itibaren Howard bu adamların mini köstebeğin peşinde olan sanayi casusları olduklarını zannediyordu. Böylesine zararsız bir bilgi isteyecekleri kesinlikle aklına gelmemişti. Ebu Elam uzun adımlarla odanın karşı tarafına giderek Howard'ın karnına olanca gücüyle bir tekme indirdi. Bütün bedeninde dalga dalga yayılan acı onu kıvranarak yere sertçe indirirken bilim adamı ağzındaki tıkacın arasından feryat etti.
''Sorusuna cevap ver.''
Elam sert bir hareketle Howard'ın ağzındaki tıkacı yırtarcasına çekip aldıktan sonra karnına hafifçe bir tekme daha indirerek onu sırt üstü yere devirdi.
''Kerikov yeter Elam!'' diye çıkıştı.
Çıkışmasının nedeni Small'a duyduğu merhamet değildi. Zaten yenilgiye uğramış bir adamı tekmelemek yalnızca sorgulamanın uzamasına yol açardı. Ayrıca Howard'ın Alaska'daki iki kuzeninin yarım yamalak sorgulanmalarından dolayı da zaten canı hala sıkkındı. Anchorage'da tesadüfen kendisi tarafından kiralanmış olan Jenny 4'ün bulunmasını konu alan bir gazete haberiyle karşılaşmıştı. Yazı iki paragraf uzunluğundaydı ve gemiyi bulan teknenin adı da belirtilmişti. Kerikov Wave Dancer'ın sahibinin kimliğini araştırmış ve Doğu Alman gizli polisinin eski üyeleri olan iki korumasını oraya göndermişti. Jerry Small ve yeni yetme oğlu Howard Small'un adını vermiş, ancak balık avlamak için çıktıkları yolculukta teknelerinde bulunan dördüncü kişinin adını açıklayamadan yapılan sorgulama sırasında ölmüşlerdi. Almanlar adamların ölüm nedenlerinin kaza gibi görünmesini sağlamışlardı. Lakin yaptıkları hata Kerikov'u Kaliforniya'ya gitmek zorunda bırakmıştı. Bu son ipucunun ölmemesini garanti etmeye mecburdu. Kaybedilme tehlikesiyle karşı karşıya olan çok şey vardı. Birilerinin Jenny 4'e çıktığını ve büyük bir olasılıkla taşıdığı son kargoyu görmüş olma ihtimali çözümsüz bırakılmayacak kadar tehlikeliydi. Ticari geminin bulunması bütün operasyonun sonunu getirebilirdi. Hasar kontrolü kararlı bir gaddarlık ve gelecekte neden olacağı sonuçları düşünmede uzmanlık gerektirdiği için daima Kerikov'un en becerikli olduğu konulardan biri olmuştu. Kerikov şimdi buradaydı. Yarım kalmış işleri bizzat sonuçlandırıyor ve Jenny 4'ün kaybolmasından ötürü daha sonra herhangi bir yan etki olmamasını garantiliyordu. Kerikov takım elbisesinin ceketinin altından susturucu takılmış bir tabanca çıkardı ve namluyu Howard'ın sağ dizine doğrulttu.
''İlk atış bacağınızı dizinizden kopartacaktır Profesör Small. Bana yine de cevap vermemiş olursanız sizi benden daha yaratıcı olan yardımcılarıma havale edeceğim.'' Howard hüngür hüngür ağlayarak, "Philip Mercer," dedi. "O da gemide bizimle beraberdi. Maden mühendisidir." Yanıt Kerikov'u hayretler içinde bırakmıştı. Vulcan'ın yaratılışının başarısızlıkla neticelenmesinden sonra saklandığı Yunanistan'daki günlerini düşündü. Meşhur bir kafede oturmuş, sert bir kahve içer, bir yandan da sabah gazetesini okurken sayfalardan kruvasan kırıntılarını ayıkladığı gözünün önünde canlandı. Amerikalılar Pasifik'te yeni bir vulkanik ada buldular. Bu sözcüklerin onu oturduğu sandalyeden düşürmesine ramak kalmıştı. Amerikalıların buldukları yanardağ 1954 yılında gerçekleştirdiği nükleer patlama sonucunda Departman 7'nin yarattığı vulkandı. Bu onun volkanıydı. Kerikov'un zengin olmasını sağlayacak yanardağdı. Yazıyı hızla okudu, orada olacağından emin oldu, adları aradı. Valeri Borodin, projeyi başlatan adamın oğlu. Borodin her şey tamamen paramparça olmadan önceki son birkaç haftada Kerikov'u satan birkaç kişiden biriydi. Borodin'in Amerikalı sevgilisi Tish Talbot, yanardağ Kerikov'un ortaklarınca bulunmaya hazır olmadan önce, başıboş bir halde Volkan'ın civarında seyreden gemiden sağ olarak kurtulan tek kişiydi. Yazıda kadının yanardağın yeryüzünün derinliklerinden çıkarıp getirdiği bikinium mineralini geliştirmek üzere müstakbel kocasıyla birlikte çalışacağı belirtilmişti. Son derece gelişigüzel biçimde söz edilmesi nedeniyle Kerikov'un az kalsın gözden kaçıracağı bir isim daha vardı. Ajansın haberine göre Volkan aslında Amerikalı bir maden mühendisi olan Philip Mercer tarafından keşfedilmişti. Kerikov Mercer'ı hiç duymamıştı ancak mutlak bir kesinlikle planları mahveden kişinin o olduğunu biliyordu. Kerikov'un Volkan'ı satıp tasavvur bile edilemeyecek bir servete konma, sonrasında da gerçek adını saklayarak emekliye ayrılma fırsatını mahveden oydu. Kerikov Philip Mercer'ı öldürtmeyi düşünmüştü. Herhangi bir zorlukla karşılaşmadan böylesine basit bir suikastı gerçekleştirebilmeye yetecek bağlantıları vardı hala. Lakin sağduyusu Mercer'ın infazından vazgeçmesini sağlamıştı. Amerikalı'nın ölümü kesinlikle uluslararası platformda yapay bir oluşuma sahip yanardağın ortaya çıkmasına yönelik ilgiyi yeniden uyandıracaktı. Ve bu durum Kerikov'u riske atardı. Kerikov ne yaptığının farkında olmadan bilinçsizce silahını ateşledi, mermi Howard'ın korkuyla büyümüş gözlerinin arasında düzgün bir delik açtı. İçinde genişledi, ancak çıkış yarası açmadı. "Rus evi gözden geçirin," dedi, "cesedi de bulunamayacak şekilde yok edin." Adamları Howard'ın cesedini kaldırıp yanında getirdikleri ceset torbasına koyarlarken Elam, "sözünü ettiği adamı tanıyor musun?" diye sordu. "Ah evet, onu tanıyorum. Philip Mercer, Jenny 4'ü görmüş. Büyük bir olasılıkla da gemiye çıkmıştı. Hatta şu anda da onun karşı karşıya kaldığı facia ile ilgili gizemi çözmekle meşgul olabilirdi. Kerikov daha önce bir kez Mercer'ın canını bağışlamaya karar vermişti. Ancak bunu bir daha yapmayacaktı. Saatine baktı, saat farklarını hesapladı ve yanından hiç ayırmadığı cep telefonunu tuşladı. Daha evvelki hoşgörüsüne rağmen Kerikov Mercer'ın tam olarak nerede yaşadığını, nerede zaman geçirdiğini, hatta en sevdiği bar ve restoranları bile biliyordu. Vulkan'ın yaratılışının öcünü alma zamanı geldiğinde hazır olmak amacıyla önlem olarak anlaştığı özel dedektiflik bürosu, Mercer'ın hareketleriyle ilgili aylık güncellemeleri ona bildiriyordu. Kerikov tüm yaşamı boyunca bir gölge savaşçı olmuştu ve bir kez daha gölgelerin içinden saldırıya geçmenin vakti gelmişti. Telefon çalışında kibar bir aloyla yanıtlandı. "Bir sorunumuz var." Arlington, Virginia. Ertesi sabah 7'yi biraz geçe Mercer üzerine haki bir şort geçirip kapısının eşiğinde duran Washington Post'u aldı. Yaşadığı sokak cumartesi gününün erken saatlerinde sessizdi. Washington'ın ünlü pastırma yazı tüm gücüyle hüküm sürüyor, nem oranı gittikçe yükseliyordu. Kahverengi kum taşı evine dönerken ter Mercer'ın göğüs kıllarını gıdıkladı. Sokakta ferah apartman dairelerinde 3 ila 6 ailenin yaşayabileceği diğer evlerin aksine Mercer yaşadığı binanın tek sakiniydi ve bu evi kendisi için bir yuvaya çevirmek amacıyla sadece yeniden düzenlemekten daha fazlasını yapmıştı. Kum taşı binanın ön cephesinin 2/3'ü ikinci kattaki meşe raflı kütüphaneyle 3. kattaki Mercer'a ait ebeveyn yatak odasının baktıkları bir atrium şeklindeydi. Antika bir döner merdiven sarmal olarak diğer katlara bağlanıyordu. Binanın yıkılmasından hemen önce bir papaz evinden kurtarılmış olan merdiven Mercer'a neredeyse lüks bir otomobil fiyatına mal olmuştu. Mercer ikinci kata çıkarken gazete başlıklarına göz attı. Kütüphanenin önünden geçerken kendi kendine gülümsedi. 5 yıldan uzun bir süredir orada yaşamasına karşın geniş kitap koleksiyonunu kolilerden kısa bir süre önce çıkarmıştı. Kitapların kağıt kapları ahşap raflarda raflara serilmiş bayrak bezlerini andırıyordu. Deri okuma koltuğu gözüne bir an için davetkar göründüyse de Mercer devam ederek bar adını verdiği odaya gitti. Evlerin çoğunda bir aile odası olur. Mercer'ın ise bir barı vardı. Alt kısmında ayak koymak için pirinç bir ray bulunan mahun kaplı tezgahta 6 tane bar taburesi sıralanmıştı. Askılardan ayaklı kadehler sarkıyordu ve süslü oymalarla bezenmiş barın iç kısmında kent merkezindeki pek çok mekana oranla hatırı sayılır bir içki stoku mevcuttu. O da İngilizlerin centilmenler kulüplerini çağrıştırıyordu. Koyu yeşil halı, pahalı deri kanepeler ve alçı sıvalı duvarların alt kısımlarında yarım ceviz lambri, odada bulunan pencerelerin hepsi Mercer'ın eviyle komşu kahverengi kum taşı evin arasındaki geçide baktığı için bar her zaman loş ve samimi ortamını korurdu. Mercer gazeteyi tezgahın üzerine bıraktıktan sonra reostalı lambaları açmak için tezgahın etrafından dolaştı. Otomatik kahve makinesi kaynar ve son derece sert aldığı ilk yudumda Mercer'ın yüzünü buruşturmasına neden olan bir iksir hazırlamıştı. Mükemmel. O günün felaket, rezalet ve yozlaşma yolculuğunu okumak üzere yerine yerleşmeden önce eski moda kilitli buzdolabının yanında duran müzik setine enstrümantal bir CD koydu. Büyük şehir bölümü Washington'daki cinayet sayısını maç sonucu gibi vermişti. Polisler 5, dağıtıcılar 1. Yaklaşık 1 saat sonra postu bitirmişti. Arkadaşı Harry için kare bulmacayı ayırdıktan sonra gazeteyi katlayıp barın köşesine koydu ve arkadaki merdivenlerden 1. kata çıktı. Çok az kullanılan mutfaktaki tost makinesine birkaç tane donmuş waffle atıp çalışma odasına gitti. Çalışma odasının dekoru da barınki gibi ahşap, pirinç ve deriden oluşmuştu. Odanın ortasında dev boyutlarda bir çalışma masası duruyor, bir bilgisayar ve ona bağlı donanımlar masanın 1/3'ünü ve masayla uyumlu yan masayı işgal ediyordu. Uzun adımlarla odaya girdiğinde Mercer'ın elleri düz bir Kimberly levhaya süründü. Bir sehpanın üzerinde duran mavimsi kaya, bütün dünyada bulunan elmas madenlerinin mıknatıs taşıydı. Hem Mercer'ın Afrika'nın güneyine yaptığı sayısız yolculuklarından birinden kalan bir anı, hem de onun kişisel uğurlu taşıydı. Alaska'da bulduğu kıvrık metal parçası çalışma masasının üst çekmecesinde kilitliydi. Parçayı alıp mutfağa döndü, tost makinesinin yakıp çatı padavralarına döndürdüğü waffle'ları çöpe atıp tekrar bara döndü. Pek de aç değildi zaten. Barın iç tarafından bir demir yolu rayının 30 santim uzunluğundaki parçasıyla metal parlatıcılar, bezler ve diğer temizlik maddeleriyle dolu bir ayakkabı kutusu çıkardı. Rayı metal parlatıcıya batırdı, çelik yünüyle olmaya başlarken ciddi bir tavırla metal plakaya baktı. Yinelenen cilalama işlemi yıllardan beri Mercer'ın düşüncelerini tek bir meseleye odaklamasına yardımcı oluyordu. Ve ilerlediği hıza bakılırsa plakanın önemini kavrayamadan önce birkaç kilometre yapmıştı. Plakanın uzunluğu 25, genişliği 10 santimdi ve paslanmaz çelikten yapılmıştı. Kenarları Jenny 4'ün maruz kaldığı şiddetli patlama nedeniyle tırtık tırtık olmuştu. Şablon kullanılarak siyah mürekkeple yazılmış Roger sözcüğü tamamlayıcı tek işaretti. Mercer Alaska'dan ayrılmadan sahil güvenlikten balıkçı teknesinin mürettebat listesini almıştı. Gemiyle uzaktan bile ilgisi olanların arasında Roger adında kimse yoktu. Harflerin özel isim olmama ihtimalini düşündü. Ancak aklına başka bir olasılık gelmiyordu. İsim olmasaydı bile Mercer yine de ne anlama geldiğini çözemeyecekti. Plakaya bakarak haydi Rog dedi, sen kimdin ve kişiselleştirilmiş bir çelik valizle balıkçı teknesinde ne işin vardı? Mercer ömrünü muammaları çözmekle geçirmişti. Dünyanın mineral zenginliğini nerelere sakladığını bulurken yaptığı gibi ipuçlarını toplamak, verileri yorumlamak ve en sonunda bir noktayı gösterip burayı kazın demek onun işinin bir parçasıydı. Milyonlarca doları tehlikeye atmadan başarıya ulaşıyor, muhtemelen yüzlerce kişi onun sözlerine güveniyordu. Lakin bu çelik parçasının arkasında yatan esrarın boyunu aştığını kabul etmişti. 5. Ayrımın Sonu. Sayfa 53.